Ayrım 6.
Aydınlanma değil merhamet. Ultraliberal dedi. Sövgü tanısını yakalayan herkes irkildi. Numaramı vermişlerdi. Sovok. Dipnot perestroika'dan sonra Sovyet veya komünist anlamında kullanılan argo. Yani dar görüşlü iki yüzlü işgüzar devlet dal kavuğu. Hali yavşik dedim ki bedavanın Rusçasıdır. Amerikalıyı haksız yere Rusya tarihinin en rezil dolandırıcılık hikayelerinden birisine MMM davasına bulaşmakla suçlamış oldum. Sen bir vorgulak mahkumu değilsin derken de Nabokov'un herkesin malumu olan konumunu ilan etmekten öte bir şey söylemediğim gibi o gün o odada Alexei anmak üzere toplanmış diğerlerinin istisnasız hepsinin ailesine en az bir kişinin gulaklarda yok olduğunu yatsır durumuna düştüm. Oysa Rusya'nın kent aydınları rejimin kolladığı ailelerin çocuklarıdır diye bir şey yoktur. Tersine hemen hemen hepsi büyüklerini rejime kurban vermekten bitap düşmüş, devlet millet işlerinden uzak durmaktan başka çareleri kalmamış insanlardır. Heyhat, tahrike kapılmamalı. Alexei bu adamla hiçbir şart altında tartışmamalıydım. Bugün bildiğim gibi o gün de biliyordum ki dillendirdiğimiz hükümlerin gerekçelerini nakledebileceğimiz kadar vaktimiz yok. Ömrümüzün hiçbir aşamasında yeterli vakit yok. Bu dünyada vakit yok. Beynimizde uçuşan çağrışımları paylaşmamız bir hayal ve meğer ki konuşmadan anlaşabilirim. Seslendirdiklerimizin aklımızdan geçenlerin sulandırılmış bir özetinden ibaret kalmaları mukadder. Kaldı ki Alexander Solzhenitsyn oradaydı. Alexander Solzhenitsyn anlamsızlık korkusunun ölüm korkusundan daha yaman olduğunu bilen adam. Muhteşem Rus entelijansiyasının bir ifadesini de Nikolay Gogol'da bulan ötenazi geleneğine burun kıvırmayan peygamber devlet adamı. Peygamber devlet adamı ünvanı benim ilk duyuşum New York Times'ın dünyanın en önemli iktisatçısı ilan ettiği Harvard profesörü Boris Yeltsin'in baş danışmanı, Jeffrey Sachs'ın basın danışmanı Janet Weed'in Alex'in hanım arkadaşı profesör Teresa D. Kornblatt'a yazdığı eski bir mektuptan. Mektubun yazıldığı tarihte Solzhenitsyn henüz ABD'de sürgündeydi. Alexei Batılı aydınların Solzhenitsyn'i o yıllarda nasıl değerlendirdiklerini görmem için okumamı istemişti. Bayan Weed'in mektubu, National Review'un 23 Eylül 1991 sayısında Solzhenitsyn'in bir makalesi çıktı. Özellikle de şu paragrafın seni ilgilendireceğini düşündüğüm için kopyalıyorum diye başlıyordu. Bir ulusun gücü ya da güçsüzlüğü sanayileşme seviyesinden çok manevi yaşamının seviyesine bağlıdır. İnsan yaşamının nihai hedefi ne serbest piyasa ekonomisi ne de genel refah seviyesinin artmasıdır. İster en mükemmel yönetim sistemi, ister sanayi kalkınma gerçekleştirilsin, bir ulusun manevi enerjisi tükenmişse o ulus çökmekten kurtulamaz. Öyle görünüyor ki Solzhenitsyn'in düşüncesinin özünde Rusya'nın manevi seferberliği yatıyor. Adam Batı basınında reformcular olarak takdim edilen küçük bir aydın grubunun komünizme karşı yaygın husumeti suistimal etmekten öteye gitmediklerinin, ortaya ana hatlarıyla bile olsa Rus halkının onaylayacağı ve uygulanabilirliği olan bir program koymadıklarının farkında. Buradaki değerlendirme Yeltsin'in ikircikli tutumunun, temel meselelere ilişkin açık gelgitlerinin, günümüzde keyfini sürdüğü ulusal kahraman statüsünü kaybetmesiyle sonuçlanacağı şeklinde. O durumda diri bir gücün harekete geçmesi gerekecek. Düş kırıklığının 1991 bahar veya yazında doğruğa ulaşacağı hesaplanıyor. Sonbahar Solzhenitsyn'in dönüşü için en uygun zaman olarak değerlendiriliyor. Kendisi Slav olmayan cumhuriyetlerin birlikten ayrılmasına sıcak bakıyor. Yeni ulusun adı Avrupa ve Asya Rus Cumhuriyetleri Birliği olacak. Rusya'nın geleneksel tarım topluluklarının yeniden hayata döndürülmesi gereğinden bahsediyor. Demokrasi avukatlığı yapmıyor. Güçlü ancak ilerici bir merkeziyetçilikten yana. Yeni Cumhuriyet'in geleneksel Hristiyan değerleri, ahlak, feragat, tevazu gibi Rusların saygı duyduğu erdemler üzerine inşa edilmesi gereğini savunuyor. Kendisi 72 yaşında. Politikaya atılması beklenmiyor ancak 20 yıllık sürgününü tamamladı. Rusya'ya kendi siyasi reform programı ile dönüyor. Ülkesinin geleceğine ilişkin tartışmalı olmakla birlikte sarih bir vizyonu var. Bu da Rus politika sahnesine kolay rastlanır bir şey değil. Rusya'yı halen reform peşinde olan demokratların çoğundan daha iyi tanıdığını ve anladığını biliyoruz. İdeolojik, ruhani ya da siyasi, Rus yaşamının her veçesinde muhteşem bir etki yaratabilir. Rusya'nın en büyük peygamber devlet adamı olur. Batılıların Rusya'ya ilişkin ahkam kesmelerine, hele de geleceğine ilişkin soğukkanlı tahminler yürütmelerine işerlediğim günlerdi. "So" demiştim farkında olmadan Teresa'nın konuşma biçimine öykünerek. "Sonradan niye küstüler?" Batılı aydınlar aydınlanmadan kaynaklanmaya hak ve özgürlüklerin var olabileceği düşüncesine tahammül edemiyorlar. Sasha'dan soğumaları onun geleneksel Rus değerlerini savunmaya başlamasına denk düşüyor. Tanrı'ya, Ortodoksluğa, maneviyata, Rus ulusunun batıni temellerine ilişkin değerler. Batılı intelijenti siyasi özgürlüğün ruhani bir temeli olabileceğini aklından geçirmek bile istemiyor. Unuttular demek. Neyi? Liberty under God, özgürlük Tanrı'nın emridir anlayışını. İnsan haklarının insanın eşrefi mahlukat olmasından kaynaklanan doğal haklar olduğu savını. Batı'da insan haklarının ilk ve geleneksel anlamı buydu, öyle değil mi? Alexi başıyla onaylarken saçları bir an tavandaki çıplak ampulden ışık alıp parladıydı. Koyu altın sarısı renginde ve çok güzel olduklarını şaşırarak fark ettiğimi hatırlıyorum. Öyleydi dedi. Batı'da Allah'la birlikte insan haklarının kaynağını da unuttular. İnsan haklarının vahiy değil akıl gereği olduğu düşüncesi yerleşti. Akıl insan haklarının korunmasının Allah'a havale edilmesinin yetmeyeceğini söyler. Allah'larından bulsunlar temennisi yetmez, örfi ceza yasaları gerekir. Rusya'nın trajedisine yeni yeni nüfuz etmeye başlıyordum. Buna karşın aklın insana dair meseleleri tek başına çözebileceğine inanan biri değildim. Dikkat kesildiğimi hatırlıyorum. Alexi ifadesiz bir yüzle, daha doğrusu söylediklerinin telmiğini kendisi de tartıyormuş gibi konuşuyordu. Batılıların aklın gereğini mükemmelen yerine getirdiklerini kabul etmek lazım. Aydınlanma sonrası dünya görüşlerine en uygun biçimde teşkilatlandılar. Yasalarını harfiyen uygulamaya koydular. Böylece Batı'da devletin vatandaştan yasaların harfiyen uygulanmasını talep edemeyeceği bir sistem yerleşti. Orada kimseden Allah'ın ya da toplumun rızası için yasal haklarından feragat etmesi, özveride bulunması istenemez. Ve örneğin Zudin bir budaladır. Önce evet demiş, ardından da ünlemişti. So, Zudin'i biliyorsun. Onu Galina'ya borçluyum. Zudin işçi sınıfının psikolojisini ve bilincini dünyayı yeniden örgütleyecek ve komünist toplumu yaratacak şekilde inşa etmeyi amaçlayan edebiyatın ilk örneklerinden Şokolat isimli öykünün kahramanı. Galina Alekseyevna'ya göre Rusya'nın nereden nereye geldiğinin simgesi. Galina Alekseyevna Ivanova, Alexei'nin ortaokuldaki İngilizce öğretmeni, benim Rus edebiyatı rehberliğimi üstlenen hanım. Sovyet Edebiyatı'nın Dostları Derneği'nin üyesiydi. 1991'de Gorbaçov reformlarının yozlaştırdığını gözlemledikleri Rus edebiyatını yaşatmak amacıyla kurulan dernek, Şokolad'ın yazarı ve 1917 Kızıl Ordu kumandanlarından eski tüfek, Tasarov Rodionov'un kurucu başkanı olduğu Ekim Sanat Platformu'nun devamı sayılıyordu. Dipnot, Nep dönemi, eski adı ihtiyar Bolşevik anlamında. Yerel bir Çeka'nın karşı devrim ve sabotajla mücadele olağanüstü komitesinin başkanı olan Zudin'in, rüşvet, vurgun, karşı devrimci bir balerinle ilişki kurmak suçlarından yargılanmasının ve kurşuna dizilmesinin hikayesi Şokolat. Söz konusu rüşvet, İngiliz sefaretinden Edward Hackey isimli bir zatın, Zudin'in fuhuştan kurtarıp himayesine aldığı 17 yaşındaki bir balerine hediye ettiği Kyler's marka İngiliz çikolatasıdır. Zudin aslında suçsuzdur ve suçsuz olduğu tahkikat komitesi tarafından saptanmıştır. Buna rağmen kitlelere örnek olması için idam edilir. Zudin amaca ulaşmak için kurşuna dizilmelidir. Devrim keskin bir çelik gibi çakılırken muazzam bir baskı yaratır. Bu baskı bazen çividen mikro ölçekte çelik parçacıklarının kopmalarına neden olur. Ancak sıradaki ikinci adam boşalan yeri doldurur ve çivi yoluna devam eder. Zudin durumunda da bu böyle olmalı. Karar Zudin'e bildirilir, Zudin'in ilk tepkisi bir ömür boyu adlarından utanacak olan çocukları için üzülmek olur. Ama sonra önemli olan tek şeyin devrim olduğunu, amaca ulaşmak yolunda kendi adının kirlenmesinden başka çare olmadığını hatırlar. Ne pahasına olursa olsun insanlara en kısa sürede mutluluk getirmek amacından vazgeçilmemelidir. İdam edilmek suretiyle ikircikli yoldaşlara ibret teşkil edebilir. İşçi sınıfının ekmeğini çalmak, çikolataların ve balerinlerin peşine düşmek suretiyle davaya ihanet etmelerini önlemeye yardımcı olabilir. Son sözleri de şunlar. Önemsiz ve sefil Zudin'in adı beyinlerinize kazınsın ve bundan böyle bu inatçı hareketin, kesintisiz ve sonsuz devrimin en dürüst ve en temiz amacı olan mağdurların mutluluğu yolundaki ilerlemesinde alçaklığın, kötülüğün ve ihanetin simgesi olsun. Komünizm sadece gelecek için ve sadece mazlumların mutluluğu için vardır. Bu amaç uğruna yaşanacak ve uğruna ölünecek bir amaçtır. Yes demiştim, burukluğumu saklamaya çalışmadan. Yes, Batı'dan Zudin çıkmaz, kesin olan örfi yasanın hükmüdür. Kimseden Allah'ın ya da toplumun rızası için yasal haklarından feragat etmesi, özveride bulunması istenemez. Gel gör ki vatandaşın yasaları manipüle etme becerisini geliştirmesi uzun sürmez diye de eklediydim. Batılı yasaları sonuna kadar zorlar, yasaların mümkün olan en uç çeperlerinde yaşar. Mesela petrol şirketleri daha ucuz bir yeni enerji türünü satın alıp ortadan kaldırdıklarında meğer ki ihlal ettikleri açık seçik bir yasa olsun, toplumun esenliğini düşünmemekle suçlanamazlar. Gıda imalatçıları raf ömürlerini uzatmak için ürünlerine muhtelif zehirler kattıklarında meğer ki ambalajın üstünde belirtmesinler, insan sağlığıyla oynamakla suçlanamazlar. Satın almamak özgürlüğü diye bir hak vardır, isteyen alır istemeyen almaz ama her yasal hak helal değildir. Yüzüme hayretle baktığını hatırlıyorum. Evet demiştim, evet her yasal hak helal değildir. Her helal de yasal hak değildir. Bakınız şokolat. Her neyse, Solzhenitsyn insan yaşamının nihai hedefi ne serbest piyasa ekonomisi ne de genel refah seviyesinin artmasıdır derken bence bunu söylüyor. Böyle yorumluyorum ve muhteşem bir tespit olduğunu düşünüyorum. Sadece Rusya'nın değil benim ülkemin manevi keşmekeşine de ışık tutan bir saptama. Biz Türkiye'de yasalarla vicdan arasında kalıp bizar olmak nasıl bir şeydir iyi biliriz. Teresa'nın evin girişinde atılı çizmelerine göz attığı kısa bir sessizlikten sonra sigara sağlığa zararlıdır diye mırıldanmıştı Alexei. Buna karşın tütün şirketlerinin sigara üretiminden gönüllü feragatı söz konusu bile değildir. Tütün şirketlerinden, Nabokovlardan ya da Zudinlerden toplum yararına feragat talep edebilmek için ortak değerlerin, inançların, ülkelerin var olması gerekir. Bunlar yoksa kaybolmuşlarsa hak ve özgürlüklerin sınırlarını örfi yasalarla sıkı sıkı belirlemekten başka çare kalmaz. Vicdan ne derse desin, çare kalmaz. Yeni bir şey mi söylemiştim, şaşırtmış mıydım bilemiyorum. Ama bir süre sustuğunu... Saşa, erdemi yasaların da ideolojinin de üstünde görüyor dediğini hatırlıyorum. Ahlaki yasaların da üstünde pay bırakılması gereğini savunuyor. Bence de öyle. Düşünsene örfi yasaların da kestiği parmağın acımadığı bir toplum nasıl müthiş bir toplum olurdu? Vicdanla çatışmayan yasaların geçerli olduğu bir toplum. İnsanoğlunun nihai hedefi böyle bir toplumu gerçekleştirmek olmalı. Oysa neoliberalizmi benimseyip de yasalarla vicdan arasında kalmamak mümkün değil. Hiç değilse sizinki ya da bizimki gibi örfi yasaların, vicdana ya da vicdanın örfi yasalara yenik düşebildiği toplumlarda değil. Bir somun ekmek çalan aç adamla milyonlarca doları götürenin aynı kurallarla yargılandıkları durumlarda diye devam ediyordum ki, her yasal hak helal değildir, her helal de yasal hak değildir diye tekrarladıydı Alexei. Senin Sasha'yla tanışman lazım. Alexander Solzhenitsyn'le tanışmak ister misin? O gün de yüreğim ağzıma gelmiş kekelemiştim. O benimle vakit kaybetmek ister mi? Sen de müthiş bir müttefik bulacaktır demişti. Aydınlanma öncesi kültürünün mükemmel bir temsilcisisin. Bıraktım gözyaşlarım engelsiz insinler. Hazreti İsa'nın Maria Magdalena'nın ruhundan 7 adet şeytan çıkartmış olduğunu söylerler. Doğrudur, Prens Alexei de benim ruhumdan çok sayıda şeytan çıkartmıştır. Bunlardan en şerriri de ölüm korkusudur. Sadece bu bizi aşağılama gayretlerinizi boşa çıkarmaya yeter.
Ayrım sonu.